Ayrım 29. Kadın Öykülerinde İstanbul. Sayfa 285. Menekşe Toprak. Transaksiyon. Ona garip bir sonsuzluk duygusu yaşatan şehir kavranılmazdı, kayıtsızdı. Her türlü düşü ve imkanı, her türlü kötülüğü içinde barındırıyor. İnançları da, inançsızlıkları da alaşağı edebiliyordu. Onun kendi korunağından adımını hafif dışarıya atmış olması umurumda değildi şehrin. Oyunlara bir çağrısı vardı sanki. İşte o da böyle bir oyunun yıldızıydı o akşam. Hangi hamlenin ne zaman atılacağının az buçuk belli olduğu, kendisinin ise o hamleleri kontrol edebileceğine inandığı biraz muğlak bir oyun. Konulacak son noktayı tam bilmiyordu. Bir sınır vardı ve o sınırda duracaktı. Zannediyordu ki sınırları kendisi belirleyecek. O sınırları da yine kendisi kaldıracaktı. Hem oyunun içinde hem de seyircisiydi sanki. Oysa bilmeliydi ve biliyordu da. Her şeyin bir maliyeti var bu dünyada. Hiçbir şey karşılıksız öylesine verilmez kimseye. Sevgi de anlamlı bir bakışta, elini tutmaya çalışan bir elde. Her şeyin bir bedeli, bir de getirisi var. Babası yaşındaki bir adam, genç diri bedeninden, çiğ ateşinden medet umuyor, umarken sıkılıyor. Sohbetsizliğine, neşesinin ardına gizlemeye çalıştığı, sabi suskunluğuna, utangaçlığına katlanırken ona tatlı tatlı gülümseyebiliyorsa. Düşünmedi bunun bedelini. Kendini hakim zannetti akşama, adama ve kendine. Ve oyunu bir yerde keseceğini, sonuna kadar gitmeyeceğini düşünmedi. Kördü biraz. Kör ve çocuk saflığındaydı. Sunulan her iltifatı, sessizce kabullenişinin bir sözleşme, karşılıklı içilen her yudumun bir bedelinin olduğunu düşünmeden, çupranın yanında rakısını yudumladı, adamın hayran bakışları altında mezesini götürdü çatalıyla, nazlı nazlı ağzına. Zaman zaman kendisine adeta küçük bir kıza ders verir gibi bakan, alnına düşmüş iki tel saçı çekingen parmaklarla tutup itinayla yana iten adamı, kah bir amcası, kah bir üniversite hocasıymış gibi görmeye devam ederek. Adam sevgilisinin olup olmadığını sordu. Var dedi. Söylediğine kendisi de inandı. O da herkes gibi genç bir kadındı işte. Dengeli, cıvıl cıvıl, akpak, normal, belki sıradan, iyi uyuyanlardandı mesela. Cildinin temiz ve parlak olması için akşamları bir bardak süt içerdi. Elma yerdi bol bol, bazen diyet yapardı. Dişleri parlak, diş etleri tek milimetre dahi çekilmemiş, pembe gül rengindi. Sevgilisi sevgililer gününde iş yerine çiçek gönderirdi. Kısaca, hayatla uyumlu, kendisiyle barışık. Adamın bunu böyle anlamış olduğundan emindi ve bu sevgiliyi şimdi farklı şekillerde biçimlendirebilirdi onun için. Cenk gibi birini mesela. Onun bu şehirden neden nefret ettiğini işin içine katmadan hakkıyla anlatabilir miydi ama? Cenk için bu şehir bir orospudur. Erkekleri aşkı adeta parayla satın almış gibi hemen yaşayıp tüketir. Kadınları ise şaşkın, kızgın ve bu yüzden yalnızdır. Aşk acısı yaşayan erkekler neden erkek arkadaşlarına değil de bir kadına açılırlar siz söyler misiniz diye sorabilirdi şimdi adama. Sizin yaşınızdaki adamlar aşık olurlar mı? Siz hiç aşk acısı çektiniz mi? Cenk çekiyor. Cenk buradan kopamayan sevgilisi yüzünden nefret ediyor yaşadığınız bu şehirden. Bense acıyorum ona. Haklı sevgilisi, Cenk aşık olunacak bir erkek değil. Ancak sığınılacak güvenli bir ada. Havası ağır, kasvetli. Bazen bütün dünyanın yükünü omuzlamışçasına o çaresiz ve acılı yüz ifadesiyle bilgisayarının başında karşımda otururken gidip onu tokatlayasım gelir. Sen bu kadar iyi olur, bu kadar acı çeker ve o ağlamaklı sesinle böyle yalvarırsan demek gelir içimden. Cenk kesinlikle mühendis değil, yazar olmalıydı. Onlar gibi bunalımlı, takıntılı. Belki de Kaan gibi birini canlandırmalı şimdi. İsim vermeden anlatsa onun kim olduğunu çıkarır mı? Aman, bir haftalık seminerde bir sürü adamla birlikte kendisini dinlemiş olan birini nereden tanıyacaktı karşısındaki? Hem kendisi ne kadar tanıyordu ki Kaan'ı? Hayır, Kaan konusunda temkinli olmalı, onu içinde büyütüp hayallerini doldurmasına izin vermemeli henüz. Ama adamın niyeti ne Cenkler ne Kaanlar hakkında bilgi sahibi olmak, ne de babasının ölümünden sonra bedeni dokunulmadan taşlamış, yalnız yaşlanmış memur emeklisi annesiyle süren yaşamları dinlemek. O fazla vakit kaybetmeden Sade'de gelmek istiyor. O isteklerini erteleyemeyecek kadar tanıyor hayatı. Şimdi bu kadar apaçık ortadayken bu niyet ya tam karşılık vermeli ya da bir buluşması olduğunu söyleyip çıkmalı. Olmadı, tuvalete gidip bir kız arkadaşını ya da Cenk'i cepten arayıp telefonunu çaldırmasını ve kendisini acilen bir yerlere çağırmasını tembihlemeliydi. Adamı kızdırmadan bu oyuna nokta koyabilirdi. Kuzum, şirketin Amerika'dan getirdiği yeni cerrahi ürünleri pazarlamanın yöntemlerini anlatırken, edebiyattan, sinemadan, resimden dem vurmanız da neyin nesi? Siz sahiden algılanmak istediğiniz gibi beyninizde dev bir kütüphaneyi barındırıyor musunuz, yoksa konu başlıklarına hakim olanlardan mısınız? Yoksa siz de yanlış bir dünyada, yanlış insanlarla birlikte yanlış bir yaşam sürdürdüğünüze inananlardan mısınız? Parmağınızda alyansın izi duruyor, beyaz beyaz. Söyleyecek misiniz son medeni halinizi? Hoş, beni ilgilendirmez bu. Bir sevgilimin olması sizi nasıl etkilememişse. Tabii ki gereksiz, saçmaydı bu sorular. İş yerinde son zamanlarda dillerine doladıkları "take it easy" sözü geldi aklıma. Tamam, o da öyle yapıyordu işte. Hafif, çok hafif dünya. Yaşam gençliğini buharlı banyolara saklamış, kırık aynalarda eskitmiş annesinden uzak, onun kendisi için dizdiği dantelli beyaz mendillerin, özel gecelere saklanmış duru havluların, ipekli geceliklerin çok çok dışında. Öğretilmiş, tembihlenmiş, omzuna yüklenmiş, hiçbir korku yok üzerinde. Öylesine yapılan bir daveti kendisi gibi cıvıl cıvıl genç bir kadın niye reddetsin ki? Ne tesadüf diye düşündü. Temiz bir gencin bir gün elinde bir paket çikolata, bir demet çiçekle kapılarını çalmasını kendisinden daha fazla hayal eden annesi, seminerin bittiği saatte kendisini aramamış, lafı uzatıp seminerin verildiği binadan geç çıkmasına neden olmamış olsa, muhtemel ki 40'ından sonraki kadınlara yaşlı muamelesi yaptığı için kendisinden nefret edeceği bu adamla karşılaşmamış ve şimdi burada oturmuyor olacaktı. Ne zaman dikkatimi çektin biliyor musun? Hoş, senin dikkati çekmemen mümkün değil ya. Dün çantanı karıştırırken masaya koyduğun kitabı gördüm. Önce şunu düşündüm. Edebiyatla ilgilenen hoş, genç bir kadın. Hem de dünya edebiyatıyla. Amerika'da master yaptığım dönemde keşfettiğim bir yazar John Updike. Hatta sendeki kitapta yer alan bir öykü var ki muhteşem. Ben de bu öykünün bir de sesli CD'si var. Erkek cinselliğinin nasıl da kadının zevk alıp almadığına bağlı olduğunu anlatan nefis bir hikaye. Kızardığını hissetti ama bozuntuya vermedi. Okumadım dedi. Zaten İngilizcemi geliştirmek için bir sahaftan yeni almıştım. Henüz ikinci öyküsündeyim. Adı ne demiştiniz öykünün? Transaction. Elini çantasına atıyordu ki boş ver dedi adam. Sonra okursun. Benim şişide içine kolay kolay kimseyi almadığım ufacık bir dairem var. Orası benim çok çok özel bir köşem. Orada müzik dinler, kitap okur, film izler ve özellikle de gözlerimi yumar, zaman zaman İngiltere'den, Amerika'dan getirdiğim sesli edebiyatı dinlerim. Hatta istersen şimdi oraya gider, sözünü ettiğim hikayenin CD kaydını beraber dinleriz. Muhteşem. Cinsellik ancak böylesi bir iştahla, böylesi bir aşkla anlatılabilir. Adamın göndermelerini, özel köşeciğine davetini duymamazlıktan geldi. Updike'ı aslında tanımadığını, nasıl bir yazar olduğu konusunda hiçbir fikri olmadığını söyleyebildi. O anda kalkıp tuvalete gitmeyi tartıyor, telefonunu çaldırması için kimi arayabileceğini düşünüyordu. Ama kalkmadı, çakır keyifti. Hatta biraz da sarhoş olmuştu. Böyle olduğunda hafifler, gülerdi bol bol. Güldü, hafifledi. Lokantanın kalabalığı fululaşıp sade bir uğultuya dönüştü. Zaman ise hesabı yapılmayan bir ana. Adamın neşesi, coşkulu, iştahlı bakışları. Gencecik bir kızken aynada kendisini izler ve sevdiği ya da sevebileceği birinin tıpkı aşk romanlarındaki erkek kahramanlar gibi aşk dolu bakışlarla gözünü nasıl kendisinden ayıramadığını hayal ederdi. Şimdi de yine o aynada kendini seyrediyor, adamın gözüyle kendine hayran kalıyordu. Ama aynı dili konuşmadıkları için mi adam sözü sürekli cinselliğe getiriyordu? Aslında sıkılıyor muydu kendisinden? Eşit olmayan bir erkekle bir kadın arasındaki köprünün bedenin gevezeliği, cinselliğin kaba kuvvetiyle kurulacağına mı inanıyordu? Adam Updike'ın kadınlarından, onun orta sınıf Amerikalıların en heyecanlı ve gerçek aşkı sıkıcı evlilikler dışında yakaladığını nasıl ustalıkla anlattığından bahsetti. Paris'te Son Tango filmine vardı düşünceleri. Kendisini oradaki genç kadına benzettiğini, o kadın gibi hoş ve yaşam dolu olduğunu. Gece Bekçisini izleyip izlemediğini sordu sonra. O halde mutlaka izlemeliydi. Ha, aslında filmin DVD'si kendisinde de vardı. Kadınla erkek arasındaki o sınır tanımaz çekimin doruk noktasını o filmde görmek mümkündü. O ise adamın şimdi açık açık göğüslerine kayan bakışlarını da, cinsel göndermelerini de hep bir oyun olarak algılıyor, adeta duymamazlıktan geliyordu. Adam elini alıp dudaklarına götürürken bu oyunun doruk noktasının bu olduğuna karar verdi. Parmaklarına tek tek öpücükler kondurup serçe parmağını dudaklarının arasına aldığında ağzın ıslaklığını, dilin parmağına sürtüşünü, dişlerin basıncını hissetti. Gerçek anlamda adamın tenini, çiğ etini duyumsadı, soluğu yapıştı nefesine. Ürperdi, yabancılaştı. Mekan somutlaştı. O çok uzaklardan geliyormuş duygusunu veren yeknesak uğultu çatal bıçak şakırtılarıyla bir kadının şen şakrak kahkahaları ve mırıltılar halinde yükselip inen seslerle bölündü. Karşı masada karşılıklı oturan iki kadından esmer olanının meraklı bakışlarını yakaladı üzerinde. O bakışlardan kurtardı kendini. Lokantanın penceresinin ardından uzayan denizin koyu örtüsünde şehrin kırık ışıklarına takıldı. Usulca çekip çıkardı elini adamın avuçlarından. "Geç oldu, ben kalkayım artık," dedi. Elinden oyuncağa alınmış kocaman, iri bir çocuk gibi mahzunlaşan adamın bakışlarından gözlerini kaçırmaya çalışarak. "Demek bu kadardı. Olsun, bu da yeter bana," dedi adam hayal kırıklığına uğramış ses tonuyla. "Ama saçmalama," diye devam etti. "Ben bırakırım seni." Adam yol boyu sesinde gitmeyen kırgınlıkla bir dahaki seminerin hangi tarihte olduğunu, işinden ve hayatından ne kadar da sıkıldığını, bu kalabalık ve hırçın şehrin katlanılabilir tek tarafının kendi dünyasına çekilebildiği o herkesten, her şeyden uzak köşesi olduğunu anlatıyordu. Onun ise aklında ertesi gün şehri beraber gezmek için sözleştiği grup, o grup içindeki Kaan vardı. Kaan, seminerin yöneticisi olan bu adamla çıktığını duysa ilgilenmeye devam eder miydi kendisiyle? Kaan hoşlanıyor muydu ki kendisinden? Yoksa bu bir kuruntu mu sadece? Bu adam bu kadar rahat, fütursuzca yaklaşabildiği halde onun kaçamak bakışlarla yetinmesi sinirlerine dokundu. Oysa denizin olduğu bir şehirde insanlar farklı olmalıydı. Bunun nasıl bir fark olduğunu çıkaramıyordu sadece. Denizden gelen fırtınanın ruhunda bir medcezirlik duygulanımında mesela. Usul usul dalgalanışına takılan her içe dönük bakışı, kendine acımaya yönelik her hüznü genişletip unutturuyor olmalıydı deniz. Denizin engin hüznü baskın gelmeliydi her şeye. Karşıda kız kulesi ışıklarla donatılmış, küçük bir kız gibi nazlı nazlı göz kırpıyordu. Başka zaman olsa kıskanırdı bu şehri. Bu şehrin insanlarını, camilerini, denize nazır beyaz yalılarını, tarihi taş mekteplerini, yazarlarının yaza yaza tüketemedikleri eski hayalini. Kalabalık, kalabalık, kahvelerden taşıp dışarılara dökülüyordu. Bu uğultu, koca şehrin bu akşam ayakta ve bir arayış içinde olduğunu hatırlatıyordu. Genç, çok genç, çok genç yüzler. Adamın rakı kokan nefesi. Eli kolunda mı? Genç yüzler sanki bir kendisine bir de adama bakıyorlar. Bula bula baban yaşındaki bir adamı mı buldun dercesine. Bu düşüncelerinden utandı. Bu utançtan mıydı adamı geri çevirememesi? Adamı kırmama isteğinden mi? Bildiği bir şey varsa birazdan odasına gideceği, ekşimeye başlayan midesini boşaltacağı ve yine kendi eski rutin güvenli dünyasına döneceğiydi. Tek inandığı şey buydu. Kaldığı otele yaklaştıklarında kolunu adamın elinden gevşetmeye çalışırken adam daha da sıkı kavradı. İçindeki tedirginlik arttı. Ağaçlıklı, sessiz, kuytu bir köşeye vardıklarında "Geldik, çok teşekkür ederim bu akşam için," dedi ve kolunu sıyırdı adamın elinden. Ama el şimdi kulağının memesinden başlayarak boynunu, ensesini okşuyordu. Adamın yüzüne bakamadan korunma ve saklanma içgüdüsüyle omuzlarını büzdü, boynunu bükerek gömdü arasına. Hemen kaçıp gitmek ve odasına kapanmak istiyordu. Birden kendini sırtı sert bir ağacın kabuğuna bastırılmış bir halde adamın kollarında buldu. "Beni deli ediyorsun, şimdi böyle bırakamazsın," dedi adam ve ağzını dudaklarına yapıştırdı. Dili üst üste kenetlenmiş dudaklarını açıp içeriye kaymaya çalıştı. Dilin ağırlığını ve gücünü hissetti. Hayatında ilk kez tecavüze uğrayabileceğini ve tecavüz edilen bir kadının bir erkeğin gücü karşısında hiçbir şansının olmayacağını hissetti. Korktu. Korku tüm varlığını ele geçirdi. Can havliyle adamın ağzından, kollarından kurtarmaya çalıştı kendini. Adam geri çekildi. Onun dehşetle büyümüş gözlerine baktı. Adamın yüzünde bir şaşkınlık. Adam hiçbir şey söylemeden arkasını döndü, bedeni tedirgin ve sinirli, koşar adım terk etti orayı. Adalara gideceklerdi ertesi gün. Faytona bineceklerdi belki. Kaan kendisine açılacaktı, kim bilir. Hatta o sevinçle insanların içinde adeta kopkoyu dalgalanarak rengini kaybettirdikleri İstiklal Caddesi'ni, onun ara sokaklarını dolaşmayı planlıyordu sabahın erken saatlerinde. Ama şehir de, Kaan da şimdi uzak ve iticiydi. Tanıdığı, sevmiş olduğu bütün erkekler gibi. Kart pezevenk bütün sevincimi bu şehirde bir hafta sonu geçirme, sadece telefonlaştığım, hep yüzünü merak ettiğim bir adamla flört etme isteğimi bile aldı elimden. Bense nasıl zorlanırım flört etmekten? Bense nasıl korkarım herhangi bir vaadin aşk acısına dönüşmesinden? O gece uzun süredir ağlamadığı kadar çok ağladı. Aslında herkes gibi rahat ve neşeli olamadığı için ağladı. Yaşamın hafifliğini kavrayamadığına ağladı. Sınırları bilemediğine, sınırları koyduğunda kabul görmemekten bu kadar korktuğuna. Evine dönmek için sabahın erken saatinde, otobüse binerken de yol boyunca da sürdü kendi kendisiyle hesaplaşması. Yaşadığı şehirde olsa böyle bir şey asla yapmazdı. Cenk haklıydı, bu şehrin insanları gerçekten farklıydı. Bu şehir hızlıydı, sertti, soluksuzdu, anlayışsızdı. Evine geri döndükten sonra adamla geçirdiği o akşam aklına geldikçe bazen adama bazen de kendisine kızdı. Ne annesine, ne pek çok şeyini paylaştığı Cenk'e, ne de 2 yıllık evliliğinden sonra şimdi hamile olan en büyük sırdaşı eski bir fakülte arkadaşına bir şey anlattı. Kızgınlığı adamın sözünü ettiği öyküyü okuduktan sonra daha da arttı. Öyküde orta yaşlı bir adam çok genç bir fahişeyle geçirdiği bir geceyi anlatıyordu. Fahişe sadece 1 saatlik bir anlaşmada işini bir an önce görme ve parasını alıp gitmenin hesabını yaparken, erkek fahişeden sıcaklık arıyor, roller değişiyor, kadın adama hizmet edeceğine, adam kadının zevk alması için uğraşıyordu. Cinselliğin adeta pornografiye varan detaylı anlatımı ve hikayenin bir fahişe ile müşterisi arasında geçiyor olması onu adeta çileden çıkardı. Adamın cesaretine, göndermiş olduğu mesaja, kendisini hemen aynı gece yatağa atma düşüncesine, kendisinin ise adamın niyetini bile bile oyunu neredeyse sonuna kadar sürdürmüş olmasına. Zamanla kızgınlığı da, hatırlamaları da azaldı. İş yerinde aynı odayı paylaştığı Cenk'in bitmek bilmez aşk acısını izliyor, bazen onu dinliyor, acıyı unutmak için belki de kendisiyle bu kadar yakınlık kurduğunu düşünüyor, sevgilisinden aldığı en ufak bir mesajla hemen değişiverişine tanık oluyordu. Her zamanki gibi şirketin merkezinde yürütülen projelerden sorumlu Kaan'la iş gereği telefonlaşıyordu. Eski heyecanını, şen şakrak muhabbetini yitirmiş halde. İş çıkışı eve geliyor, annesinin hazırladığı yemekleri yerken televizyondaki dizilerden birini izliyordu. Yaşam eskisi gibi akıp gidiyordu işte. Öyle zannediyordu ki hiçbir şey yaşamamıştı ve dokunduğu hiçbir şey onu kendi rotasından çıkaramazdı. İyi de bu sıkıntı niye, bu iştahsızlık? Niye duramıyor aklı bir yerde? Diziler bayağı, en heyecanlı bir romanın bile sözcükleri ağır ve yabancı. Annesinin sebepli sebepsiz her zamanki serzenişleri, onun damat adayları listesi niye bu kadar sinirlerine dokunuyor? Bu eksiklik, ruhun bu başıboşluğu. Uykunun tutmadığı bir gece yatağına uzanmış, yine akıp giden kelimelerin izlerini yitirmiş kitap okurken, gece lambasının ışığında kıvrılmış yorganının uzayıp kabaran gölgesine dikkat kesildi. Bir ele benzetti gölgeyi, iri, uzun parmaklı. Adam geldi aklına. Bedeni ürperdi. Uzun süredir unuttuğu bir haz yayıldı bedenine, kasıklarına saplandı. Kurtulmak istedi bundan. Yorganı avuçladı, gölge kaldı yerinde. Yana çevirdi başını, gölge uzandı, döndüğü tarafa düştü, yaklaştı. Kavradı ellerini, itip başının arkasındaki duvara dayadı sıkıca. Onu etkisiz hale getirdi. Sonra parmaklarıyla uzun kollu geceliğinin düğmelerini açtı, göğsünü kavradı sertçe, meme uçlarını sıktı. Morarıp dikleşti memelerin uçları, etrafı pütür pütür oldu. Sert ısrarcı ağız dudaklarından ayrıldı, memelerine kaydı. Dili göbeğini geçti, bacağının arasına indi. Bütün mahremiyetini aştı, savunmasız çırılçıprak bıraktı onu. Orospu dedi adam, inledi. Aslında her önüne gelene siktirirsin kendini. Şimdi bende sıra. Bir çığlık attı. Al istiyor musun? Hadi al ağzına dedi adam. Aşkım, aşkım, erkeğim diye haykırdı. Adam orospum olacak mısın diye ısrar etti. Olurum, olurum dedi. Sadece bu gece, evet, sadece bu gece diye inledi. Ama bir geceyle yetinmedi. Çalan her telefonun sesiyle dirildi. Sinyali öten mesajları, iş yerindeki bilgisayarına düşen her yeni e-maili ona ait olabileceği umuduyla açtı. Aradan haftalar geçmesine rağmen şimdi adamın da kendisini düşündüğünü ve kendisiyle seviştiğine inandı. Gecelerce adamın en pis fantazilerini yokladı, dinledi, bıkmadan, usanmadan. Ama hayal yetmedi. Bir gün adamı telefonla aradı. Adam hemen tanımadı kendisini ya da tanımamazlıktan geldi. Ya da o anlamak istediği gibi anladı aslında. Adam telefonunu not etti. O gece kendisini arayacaktı. Haftalar önce kaldığı yerden devam etmek istiyordu adam. Ne var üzerinde diyerek söze başladı. Kadın üzerindeki siyah kadife eşofmandan söz etti. Adam ellerinin nerede durduğunu bilmek istedi. Bir kağıt parçasıyla oynadığını, şimdi tek eliyle onu bir uçak haline getirdiğini anlattı. Adam kendisini düşünüp düşünmediğini sordu. Düşünmeseydim arar mıydım diye bildi. Anlat diye ısrar etti adam. Nasıl düşünüyorsun? Çok iyi öpüşebileceğini hayal ettim. Sonra başka ne yapabiliyorum? Telefonda söyleyemem dedi. Yapma diye söylendi adam. Ben yaşlı bir adamım. Oraya gelirsem hayal kırıklığı yaşayabilirsin. Sen yaşlı mısın? Öyle değil miyim? O akşam bu yüzden reddetmedin mi beni? Güldü. Ulaşılmazlığın keyfini çıkardı. Gençlikle yaşlılığın arasındaki onarılmaz, affedilmez ayrılığın farkına vardı bir an. Oyunun ipleri hala elindeydi demek. Şansı hep vardı. Nazlanmaya hakkı ve zamanı vardı. Biz daha hiç dokunmadık birbirimize. Telefonda seks yapacak kadar yakınlaşmadık henüz. Peki dedi adam, bu akşam güzel uyumamı sağlayacak bir söz söyle ve telefonu kapat. Ne zaman sevişeceğiz dedi ve telefonu kapattı. Ertesi gün kuaföre gitti. Ağdacı kızın biraz daha uzasaydı tavsiyelerini aldırmadan henüz uçlanmış tüylerini aldırdı, manikür pedikür yaptırdı. Saçlarını kendisini daha da genç gösterecek şekilde kısacık kestirdi. Annesinin domates püresi, yoğurt, yulaf ezmesi ve nane yaprağıyla yoğrulmuş yüz maskesiyle dolaştı evin içinde. Pahalı yumuşatıcılar, kremler aldı. Dantelli tanga kilotlar, şifon sütyenler beğendi. İçi ürpererek, maaşının yarısını gözden çıkararak bekledi. Çalan her telefonu, sinyali öten her mesajı heyecanla açtı. Dakikaları, saatleri, günleri saydı. İştahı kesildi, uykuları kaçtı, neşesi, sevinci gitti. Kah inanarak bekledi, kah umutsuzca. Adamdan ses çıkmadı. Sonra fazla nazlandığını, şimdi sahici bir adım atma sırasının kendisine geldiğini düşündü ve hafta sonu otobüse binip adamın sözünü ettiği o özel köşeciğine gitmeye karar verdi. Numarasının karşı taraftan okunduğundan emin, adamın telefonunu çaldırdı. Telefon açılmadı. Adamın kendisini geri aramasını bekledi. Beklerken tüyleri uzadı, ağdalık hale geldi. Tırnaklarının kenarları etlendi, etleri yoldu istemsizce, kanatırcasına. Coşkuya, hazza inanmış bedeni kas katı kesildi, teni acıdı. Acıyı unutmak için geceleri Cenk'i ayartmaya ve onunla sevişmeye karar verdi. Gündüzleri ise bunu unuttu. Adamın kendisini araması halinde telefonuna çıkmayacağına, en az kendisini beklettiği kadar onu bekleteceğine karar verdi. En sonunda adamın telefonunu mutlaka duymadığına, numarasını okumuş olsa bile onun kime ait olduğunu çıkaramamış olduğuna inandı. Cep telefonuna bu kez bir mesaj yazdı. Ne zaman? Kitabın sonu. 4 Nisan 2013. Sayfa 295.